birlikte bugün bir yolculuk yapacağız. Yani ilk önce biz başlıyoruz ve İsa hakkında birkaç fikrimiz var. Yani İsa'nın kim olduğunu fikrimiz var ama dua ediyorum ki bugün en sonunda yolculuk yaptıktan sonra yani İsa daha büyük, daha büyüğünü anlayacağız. Bunu dua ediyorum. Çeşitli kültürlerden gelen insanlar yıllarca boyunca İsa kimdir diye soruyorlar. Ve birçok cevap olabilir. Yani çok var. Ama bazılar doğru, bazılar yanlış. Bugün yani İsa'nın gelecek kimliği söylemek istiyorum. Ama hala birkaç cevap vereceğim. Hepsi doğru. Ama daha fazlası var. Ve bunu öğrendim ki, şunu öğrendim ki, İsa'nın gelecek kimliği her zaman benim düşündüğümden daha da büyüktür. Daha yücedir. Dua ediniz gibi. Biz dua edelim. Ya Rab, bugün senin hayatına bakarak senin kimliğini daha fazla bilmek, daha fazla anlamak istiyoruz Rab. Çünkü senin geleceğinde yaşamak istiyoruz. Bize anlat, yardımcı ol, yollarımızı aydınlat bugün Rab. Amin. Yuhanna'nın kitap kişisel. Yani İsa sık sık yüz yüze bir kişiyle oturdu ve kendini gösterdi. Ve bugün hissediyorum ki Rab İsa seninle uğraşmak istiyor. Kişisel bir şekilde. Yüz yüze. Ve biz bu yani otururken bunu duydum Rab'dan. Yani kapıdayım. Kapıdayım, çalıyorum, çağırıyorum. Ya aç, aynen aç. Ve bugün yani teşvik ediyorum, etmek istiyorum. Bugün kapı aç, tamam mı? Hiç merak ettiniz mi? İsa neden 3 sene boyunca öğrencileriyle gezerek öğretti? 3 sene boyunca. Ya bu aslında onun için değil, onun öğrenciler için ve de bizim için yaptı. Bizim için gerekiyordu. 3 yıllık bir yolculuk birlikte yaptılar. Ve en sonunda İsa'nın kim olduğunu anladılar. Ama her noktada İsa onlara sabırla çekti. Yani sabırla öğretti. Kendini giderek daha fazla gösterdi. Neden? Çünkü başlangıçta öğrenciler hazır değildiler. Anlayamadılar. Ve öğrenciler geleceği yavaş yavaş, çok yavaş anladıktan sonra, hazırlandıktan sonra İsa'nın saati geldi. Ve İsa kendini ölüme verdi. Bu yüzden Yuhanna, İsa ilgi tanıklığını yazarken bizi bir yolculuğa hazırlıyor. Ve amaç belli, yani Yuhanna net anlatıyor. Yuhanna 20'den, ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edersiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Bu kitap bunu için yazıldı. Ve bugün başkalarının İsa ile birlikte yolculuğuna bakıyoruz. Biz okumaya başlayacağız. Yuhanna 4:10 ve 1. ayette başlıyoruz. Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. İsa neden yola çıkıp ayrıldı? Bunu bakmak istiyorum. Önemli. Aslında iki olayın gerçekleşmesini engellemek için ayrıldı. Birincisi şu. Birincisi şu. Kalabalıkla onu kral yaptırmak istediler. Birkaç kişi bu Mesih olabilir diye düşünmeye başladılar. Ve ya bu Mesih olabilir düşündüğünde, ya bu kurtarıcımız düşündüler. Ve hemen Romalılardan bizi kurtaracak düşündüler. O zaman kral yaptıracağız. Kral yapacağız. Ve bizi lider olarak, kral olarak Romalılardan kurtaracak. Ama İsa bunun için gelmedi. Yani savaş girmek için gelmedi. Barışı getirmek için geldi. Ve eğer onun adında kan dökülecek olursa, ne kurbanlığı kutsal olmayacaktı, ne de Tanrı'nın gözünde layık olmayacaktı. Yahudiler bir Mesih'i beklemişler. Onları kurtaracak bir kralı olacaktı. Ama İsa Romalılardan değil, Tanrı'nın öfkesinden ve yargısından kurtulmaya geldi. Kral yaptırılsaydı, Tanrı'nın Mesih'i olamadı. İkincisi şu, o bu tarafta Romalılar ve din liderleri İsa'nın varlığının bir risk olduğunu anladılar. Evet, bu adam bir kral olabilir. Bizle savaş yapabilir. Bu yüzden onu öldüreceklerdi. Ama İsa çok dikkatli, çok hassas bir şekilde davrandı. Ölümü gerekenden erken gelmiş olsa işini tamamlayamamış olacak ve öğrenciler müjdeyi paylaşmaya hazır olmayacaktılar. Ve biz bu kitabı okumayacaktık çünkü olamadı. Bu yüzden İsa ayrılıp yola çıktı. Biz de yolculuğumuza devam edelim. 4. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Ya bu ilginç. Celile'ye giderken Samiriye'den geçmek en kısa yoldur. Ama tek yol değildi. Yani gerekmiyordu. Ama burada yazıldı ki gerekiyordu. Dindar Yahudiler Samiriye'den geçmemek için sık sık daha uzun yoldan, yani etrafından yol geçmeyi tercih ederlerdi. Neden? Ya Yahudiler ve Samiriler çok benzeyenler, yani her ikisi de İsrailliydi, her ikisi de İbrahim soyundandı. Eski akrabalar olmuştular ama onlar arasında büyük bir nefret vardı. Ve birbirine çok kötülük yapmıştılar. Deyim benimle paylaştı. Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. Doğru mu? Evet, ama böyle oldu. Çok yakın oldu ama büyük bir nefret arasında. Yıllarca geçerken bu iki grubun farklı büyüdü. İsa'nın zamanında Yahudiler peygamberleri kabul ederken Samiriyeliler etmezdi. Sadece Musa'ya inanıp kabul ettiler. Ve bu yüzden Samaryalılar ibadet etmek için Kudüs'e değil, yani Yeruşalim'e gitmediler. Kendi dağlarında ibadet ettiler. Yahudiler için bunu yapmak küfür gibi bir şeydi. Çok büyük. Ama ilginç birliği vardı. Her iki grup da Mesih'i beklemekteydi. Ama farklı Mesihleri. Yahudiler Davut gibi bir Mesih'i bekliyordu. Çünkü Rab Allah Davut'a söz vermişti. Okuyalım. Bu 2 Samuel 7'den geldi. Sen olup atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtına sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak. Kötülük yapınca onu insanların deneyiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Ama senin önünden kaldırdığım Saul'dan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Soyun ve kralın sonsuza dek önümde duracak. Tahtın sonsuza dek sürecektir. Ve devam ediyor. Yok, devam etmiyor, pardon. Yanlış bir yere bakıyorum. Yani Yahudiler o zamandan beri meshedilmiş kurtarıcı bir kralı beklediler. Samaryalılar ise Davut'u kral olarak tanımadı. Ama onlar da Mesih'i beklediler. Allah Musa'ya şöyle bir söz vermişti. Tanrınız Rab size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Horev'de toplandığınız gün Tanrınız Rab'den şunu dilemiştiniz. Bir daha ne Tanrımız Rab'in sesini duyalım, ne de o büyük ateşi görelim, yoksa oluruz. Rab bana söyledikleri doğrudur, dedi. Onları kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Samaryalılar da meshedilmiş kurtarıcı bir peygamberi beklediler. Bu yorumlama farkları yıllar boyunca sorunları çıkarttı. Ve İsa'nın günlerine geldiğimizde Yahudiler Samaryalıları düşman sayardı. Yani Romalılar o ülkedeydi ve Romalı askerler her zaman biraz daha parası, biraz ekstra parası istemiştiler. Bu yüzden Yahudiler onlara gitti, biz sana bir para vereceğiz, siz Samirilere rahatsızlendir biraz, kiralayacak. Samiriler aynı şey yaptılar. Bu yüzden yani bu düşmanlık oldu. İkisi savaşa girdiler birbirine karşı. Yani çok kötülük yaptılar birbirine. Bundan dolayı büyük ihtimalle öğrenciler, yani İsa, biz başka bir yoldan geçelim diye tavsiye ettiler galiba. Yani Samaria'dan biz geçmek istemiyoruz. Ama İsa, hayır, biz bugün Samaria'dan geçmemizi gerekiyor. Çünkü İsa'nın toplantısı var Samaria'da. Yuhanna'nın kitabında 7 defa İsa 7 farklı kişilerle uzun uzun kişisel yüz yüze, yani özel bir şeklinde konuşması yaptı. Ve bugün o 7 kişiden biriyle tanışacak, konuşacak. Ve her zaman, her konuşmasında kendini gösteriyor. Tamam. Gwelege, sa Mirienin siha denilen kentine geldi. Burasa Yakub'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakındaydı. Yakup'un köyüsü de oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için köyünün yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Gün sıcaktı, yol uzundu. İsa Tanrı'ydı ama aynı zamanda %100 insan olduğu için durmak zorunda kaldı. Devam ediyoruz. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, bana su ver, içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri nerede? Yani yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın, sen Yahudisin, ben ise Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü biliyoruz ki Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. Yahudilerle Samiriyeliler arasındaki nefretten bahsettik, biraz öğrendik. Ve bu yüzden Samiriyeli kadın şok olmuştu. İsa'nın Yahudi olduğunu kolayca fark etmiş olmalı. Onun giysinden anladı. Ve de aksanından belliydi. Hem de İsa bu soruyu sorunca anlayabilir. Çünkü Samiriyeliler bu soru bana su ver içeyim. Tene lisekos diyecekti. Ama İsa Yahudi olarak tene lisekos diyecekti. Lisekos, lisekos. Bizim için çok küçücük bir fark ama onlar için hemen dikkat etti. Bu Yahudi bir adam, nefret eden Yahudi. Ayrıca bu adam yabancı kadınla konuşmaktan normaldi, utanmalıydı. Bu yüzden İsa bunu deyince kadın şok olmuştu. Hem de kuşku içindeydi. Kadın şu anda İsa'nın kimliğini bir Yahudi adam olarak düşünüyordu. Doğru mu? Doğru, tabii ki doğru. Ama daha fazlası var. 10. ayet. İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın amanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın, efendim dedi. Su çekecek bir şeyin yok. Köyü de derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu köyü bize vermiş kendisi oğulları ve davaları ondan içmiş olan atımız Yakup'tan daha mı büyüksün? Diye sordu. Kadının ses tonu değişti. Fark ettiniz mi? Artık efendim diyor. Kim olduğundan şüpheli artık. Sözlerinden onun özelliğini fark ediyor ama hala anlamıyor. Yaşam suyu deyince kadın galiba kaynak anladı. Yani akar suyu düşünür. Ama eğer bulabilirsek bile su nasıl çekecek? Bir şey yok. Fiziksel düşünerek su çekecek bir şeyin yok diye diyor. Ya bu ayet, yani Yuhanna'nın kitabı, yani Grekçe yazıldı. Ve Grekçe'de bu cümle bir kelime kullanıyor. Ekhis. Ve bu kelime sahip olmak demek. Ait gibi bir anlama geliyor sahip. Türkçe'ye çevirmek zor ama şöyle olabilir. Sen su çekecek bir şeyin sahibi olmuyorsun. Olabilir. Bu önemli çünkü İsa bunu dikkat etti. Ve bir dakikadan sonra tekrar bunu geri gelecek. Ama kadın madde fiziksel dünyaya bakıyor. Sen bana ne verebilirsin? Diye soruyor. Ama İsa fiziksel bir şeyi teklif etmiyor. Ruhsal suyu teklif ediyor. Biz bunu biliyoruz. Biz sonra okuduk galiba. Ama bu kadın kafanı karışıktı. Ama İsa bu karışıklığına mahkum etmiyor. Yani İsa, hayır, yanlışsın. Neden bunu anlamadın? Diye demiyor. Merak etme. Tez öfkelenmez. Yani onunla sabırla yolculuk yapıyor. Eşlik ediyor. Onu hazırlıyor. Kadın şu anda İsa'nın kimliğini bilge bir adam olarak düşünüyor. Tabii ki doğru. Ama daha fazlası var. Bu yüzden kadının, yani sen Yakup'tan daha mı büyüksün sorusunda İsa bir fırsat bulur. Ve yanıtlayarak evet daha büyüğüm diye ilan ediyor. İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her için yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan için sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Kadın, efendim, dedi. Wow, bu suyu bana ver. Böylece ne susayım, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. Oh, hamdolsun, bu su harika. Bana ver. Wow. Ya İsa kadına inanılmaz bir şey teklif ediyor. Gerçek yaşam su, sonsuzca yeten su. Yani biz biliyoruz ki İsa ruhsal olarak kendi ruhunu teklif ediyordu. Ama bu kadın hala fiziksel düşünüyor. İsa evet, hiçbir şeyin sahibi olmadığım halde senin her ihtiyacını karşılayabilirim diyor. Çünkü sonunda her ihtiyacımızı İsa'da buluruz. Son bölümde, yani Yuhanna 3'te İsa Nikodim'e aynı şey teklif edince Nikodim bunlar nasıl olabilir diye sordu. Kadın aslında Nikodim'den daha iyi cevapladı. Tamam, bana su ver. İyi bir cevap. Yani Halep oradaysa aşın burada. Kadın galiba İsa'daki harikaları gördü ve inandı. Kadın şu anda İsa'nın kimliğini mucizeler yaratabilen birisi olarak düşünüyor. Tabii ki bu doğru ama daha fazlası var. Gelecek ayet okuyayım. İsa, git, kocanı çağır ve buraya gel, dedi. Kadın, kocam yok, diye yanıtladı. İsa, kocam yok demekle doğruyu söyledin, dedi. 5 kocaya vardın, şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil, doğruyu söyledin. İsa şimdi kadının gözleri açıyor. Yani fiziksel maddelerden bahsetmediğini göstermek istiyor. Ve burada deminkiyle aynı kelimeyi kullanıyor. Bu ekis kelime. Bu sahip olmak anlaması. Ve hatırlıyorsunuz galiba kadın bana su, nasıl su verebilirsin, nasıl çekeceksin diye sormuştu. Sen su çekecek bir şeyin sahibi olmuyorsun diye. Ama İsa bu cümlede şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil derken Grekçe ekhis kelimesini kullanıyor. Yani şu anda sana ait adam senin kocan değil demek istiyor. Bu kadın bir günahkardı. Zina ediyormuş. Fiziksel şeylerden, erkeklerden, yani cinsellikten tatmin olmaya çalışmıştı. Ama olmadı. Olamadı. İsa, evet, senin her şeye sahip olmana rağmen hala ihtiyacını karşılayamazsın. Sanki hiçbir şeyim sahibi değilim. ama gerçek ihtiyacını karşılayabilirim diye anlatıyordu. Yani her dünyasal şey bu suyu gibidir. İç ama yeniden susayacaksın. Yani bu kadın 6 tane adamla olduğundan hala senin onun süslüğünü vardı. İsa, benim suyum dünyasal değil, ruhsal. Ve içtikten sonra hiç susamazsın diye diyor. Ve bu çok kişisel. Ve bugün kişisel şeylerden düşünmek istiyorum. Yani her birimizin böyle şeylerimiz var. Mutluluğu istiyoruz. Sevgisi istiyoruz. Rahatlığı istiyoruz. Barışı, kontrolü, güvenliği, maksatı istiyoruz. Yani bunlar kötü değiller. Ama Tanrı'dan bunlar için başka birine ya da başka bir şeye baktığımızda dünyasal su gibi olur. Belki kısa kısa bir zaman için tatmin olduk. Ama yineden susuyoruz. Daha fazla almamız lazım. Tanrı'ya bakmazsak, başkasına bakarsak kolayca günah işlemeye başlayabiliriz. Çünkü yeterince aslı olmuyor. Her zaman eksik. Bu kadın belki mutluluk için zina etti. Belki sevgi için. Koruma için olabilirdi. Neyse, sonuç cinsel günahtı. Ve biz mi bunları isteyerek, İsa'ya bakmayarak günah işliyor muyuz? Cinsel ilişkiye giriyor muyuz? Birini aldatıyor muyuz? Gıybet ediyor muyuz? Yani ne yapıyoruz? Eğer İsa'ya bakmazsak, başka yere bakıyoruz ve günahlarımızı var. Bazılarınız kilisede yani bunları konuşmak istemiyorsunuz. Bu kutsal bir yer ya, bunlardan bahsetmeyecektik ya. Ama İsa bunları biliyor. Ve evet tabii her şeyi biliyor, saklayamayız. Ama bu kadın aynı şeyi hissetti. Hemen konuyu değişmek istedi. Yani bu adamla özel, kişisel şeyleri konuşmak hiç istemiyordu. Ve bu yüzden devam etti. Kadın, efendim, anlıyorum sen bir peygambersin, dedi. Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizle tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. Ya hemen o, bunları konuşmak istemiyorum. Hemen daha dinli, daha yani kutsal konuya söylemek lazım diye diyor. Bu bir peygamber. Bu yüzden peygamberlikle ilgili bir şey soracağım. Ama aynı zamanda çok uyanık bir soru. Çünkü düşünüyor, kimin peygamberisin? Sen Yahudi bir peygamber misin? Ya da Samiriyeli bir peygamber misin diye soruyor. İsa. Pardon. İsa ona şöyle dedi. Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruta ve gelecekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı rutur. Ona tapınanlar da ruta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Ya İsa sorunun sınırını aşıyor. Yer hiç önemli değil diyor İsa. Tanrı ruhtur. Ruh fiziksel şeylerle ilgilenmez. Bunlara ihtiyaç duymaz. yalnızca geleceği arayışın ve ruhun ile ilgilidir diye ilan ediyor. Kadın, İsa'ya, Mesih denilen meshedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şey bildirecek. Ya kadın akıllı tam olarak anlamazsa da yeterince anlamış görünüyor. Onun yolculuğunu hızlıca geçiyor. Biraz kurnazca ve dolaylı yoldan sen Mesih misin diye soruyor. Sen mi bunu anlatabilirsin soruyor. Sen mi beklediğimiz meshedilmiş peygamber misin diye soruyor. Kadının şu anda İsa'nın kimliğinin meshedilmiş Mesih olabileceğini düşünüyor. Tabii ki bu doğru ama daha fazlası var. İsa, seninle konuşan ben oyum dedi. Bunu seviyorum. İsa evet ilan ediyor. Yapabilirim. Ben Mesih'im. Ben sana anlatabilirim. Ben senin gözleri açabilirim diye diyor. Wow. Ya ben İsa'yı seviyorum. Ama en sevdiğim şeylerden biri şu. Biz İsa bulmak için yolculuk yapmıyoruz. İsa ile birlikte yolculuk yapıyoruz. Çünkü İsa bizi buldu ve onunla yürüyoruz. Bizle eşlik yolda ediyor. Çok şükür duydum. Evet, şükürler olsun. Ya devam ediyoruz. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri ne istiyorsun ya da o kadınla neden konuşuyorsun demedi. Yani akıllı oldu. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Evet. Yani bakın bu kadın iyi yaptı. Hemen İsa'ya herkese ilan etmeye başladı. Her sorusunun cevaplanmasını beklemedi. Anlamalıyız ki her sorumuzun cevabını beklememeliyiz. Çünkü biz İsa'ya savunamayız. İsa yaşayan birisi, konuşan birisi, yürüyen birisi. Yani kendini savunabilir. Biz bundan sonra İsa öğrencilerle biraz konuştu, biraz anlattı. Ama biz bundan geçeceğiz ve 39 ayetten devam edeceğiz. O kentten birçok Samiriyeli yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçoklara iman etti. Ve bu çok güzel. Bunlar kadına bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil diyorlardı. Kendimiz işittik onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Ya biz hepimiz İsa ile bir yolculuk yapıyoruz. İsa bizimle yolda eşlik ediyor hamdolsun. Bazılarımız hızlıca gideriz, bazılarımız daha yavaşça. Ama neyse İsa sabırla bizi kendisine çekiyor. Çünkü şahsen ve sevgiyle bizim için en iyi olanı istiyor. Samir yeliklerden gibi bazen anlamıyoruz. Ama Rab İsa tez öfkelenmez. Yani bize bağırmıyor. Neden o kadar akılsızsın? Bağırmıyor. Yani bizi sevgiyle çekiyor. Lütfuyla çekiyor. Hamdolsun. Bu kadın, pardon, bizi anlatıyor. Bizi hazırlıyor. Bu kadın gibi belki bizim de günahlarımız var. Belki ondan saklanmaya çalışıyoruz. Ah, İsa bu gizli günah hakkında bilseydi beni reddedecekti diye düşünüyoruz. Ama olmuyor. Rab Tanrı tabii ki yollarımızın başında her gizli, en gizli şeyleri bildi. Ama hala bizle geliyor. Ya bunu diyeceğim. İsa bizi reddetmiyor. İsa yarı yolda bırakmıyor. İsa bizi olduğumuz gibi seviyor. Ama o kadar çok seviyor ki bizi olduğumuz gibi bırakmıyor. Hamdolsun. Biz yolculuktayız. Önemli bir öğretiş var burası. Bahsetmek istiyorum. Yollarımızda herhangi bir noktada bile tanıklık verelim. Arkadaşlarımızı, komşularımızı İsa ile tanıştıralım ki onların yolculuğu başlasın diye. Çünkü onlar İsa ile yolculuk yapalım. Biz, yani bizimle yolculuk yapmıyorlar. En ilk önce İsa ile birlikte yolculuk yapıyor. Bu yüzden biz onunla tanıştırmak istiyoruz. Bundan sonra, bu olaydan sonra İsa Celili'ye devam etti. Ama Samiriyeliler için hikaye henüz bitmedi. Ve öğrencilerinin yolculuğu da bitmedi tabii ki. Kadın ve onun komşuları şu anda İsa'nın kimliğinin dünyanın kurtarıcısı olduğunu düşünüyor. Doğru ama daha fazlası var. Sonunda öğrenciler bunu anladılar ki ve dediler ki Rabbim ve Tanrım. Yuhanna 20'de yazıldı. Ama elçilerin işlerinde 8. bölümde Yuhanna tekrar Samiriye'ye geri döndü ve Samiriyeliler Rabbim ve Tanrım dediler ve su ve kutsal ruhla vaftiz edilecekler. Yuhanna bunu tanıklık edecekti. Bu hafta yani size Elçilerin İşleri kitabından 8. bölümü okumayı tavsiye ediyorum. Özel zamanında yani bu bölüm oku. Ve çünkü çok güçlü ve hikayenin sonu. Ama benim zamanım doldu. Siz üç soru ile... ya, senin iş ödevi veriyorum. Ama üç soru ile bitirmek istiyorum. Ve sizin için bu sorular. Birincisi, sen İsa ile birlikteki yolculukta neredeysin? Sence İsa kimdir? İkinci, İsa sana kendisinden neyi göstermek istiyor? Çünkü her zaman daha fazlası var. Ben yani 33 yıldır imanlıydım. Evet. 30 yıldır. 33 yıldır. Çok uzun ama her gün sanki daha fazlası var. Bunu öğrendim ve teşvik etmek istiyorum. Her zaman daha fazlası var. Neyi göstermek istiyor Rab İsa sana? Ve son soru, kimi İsa ile tanıştırabilirsin? Yani hayatında komşuların var mı? Arkadaşın var mı? itiacha kashalamaya chalishior ama hitch yani her gün yani su itchior çünkü kashalayamaz. Kim İsa ile tanıştırırsan onda ihtiyacını bulacak.